Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. İlk destekçim Fırat Demirel, girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda profesyonel yazarlık ve danışmanlık yapıyor kendisi. İkinci destekçim Ömer Burak Özdemir oldu. Ömer Burak JotForm'da dijital marketing alanında çalışıyor. Üçüncü destekçim ise Görkem Çetin oldu. Görkem Çetin Countly'nin kurucu ortağı. Görkem Çetin $5 destek paketine üye olduğu için desteğini devam ettirdiği sürece her bölümden önce kendisine teşekkür edeceğim. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 34. bölümünde Caner Özden'i konuk aldım. Caner Özden, Attack Flow adlı statik kod analizi ve flow analizi yapan bir siber güvenlik şirketinin kurucu ortağı. Caner'le Attack Flow'un hikayesini ve gelecekte Attack Flow'u neler beklediğini konuştuk. Attack Flow'u konuşurken 23. bölümde konuk aldığım Kıvanç Harputlu'nun şirketi olan PCI Checklist'le de potansiyel işbirlikleri olabileceği aklıma geldi. Umarım güzel bir işbirliği ortaya çıkar oradan. Bunun da takipçisi olacağım. Siber güvenlik alanıyla ilgili olmasanız bile Caner'in bölüm sonundaki tavsiyesine herkese verdiği mesajı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada Startup Nation kitabından da bahsetmişti. Ben de bu kitabı bir dinleyicime hediye etmek istedim. Tek yapmanız gereken ekşi sözlükte Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına ya da Apple Podcast'te Çağrı Sarıgöz Podcast'ı bulup buraya bir yorum yazmanız durumunda. Yorum yapanlar arasından bir kişiye Startup Nation kitabının Türkçe versiyonunu göndereceğim. Bu yorumlarınızı Şubat sonuna kadar bekliyor olacağım. Şubat sonunda yorum yazanlar arasından çekiliş yaparak bir kişiye Startup Nation kitabını göndereceğim. Umarım bu kitabı ve bölümü beğenirsiniz. Merhabalar, bu bölümde konuğum Caner Özden. Caner merhaba, hoş geldin.
Merhaba Çağrı, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Umarım sen de iyisindir.
Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
Caner Özden kimdir? Nerelerde okumuş? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Bir özetleyebilir misin?
Tabii, kısaca bahsedeyim. Ege Üniversitesi'nde okudum, Muğla'lıyım. Matematik bölümünü okudum. Genelde de matematikçilerin yazılımla ilgilenmesi çok da sıra dışı bir şey değil ama söyleyince şaşırdığı zamanlar oluyor insanların. Matematik bölümünde okudum ama bilgisayar bilimleri dersleri de aldım Ege Üniversitesi'nden. Yazılımla ilgilenmeye başladım öğrenciliğimin son senelerinde. Kariyerimde yaklaşık bir 10 sene, 11 sene öğrencilik zamanı çalışmamla beraber 10-11 sene diyebilirim. Yarısı neredeyse yazılım geliştirici olarak geçti. Diğer yarısı da yazılım güvenliğiyle uğraşarak geçti. Kısaca böyle aslında.
Anladım, süper. Aslında şirketi kurma amacını da buradan biraz anladım gibi aslında. Çünkü yazılımcılarının yazdığı yazılımın aslında güvenliğini direkt hani o source code güvenliğini yapan bir ürün bildiğim kadarıyla. Evet. Yani hem yazılımcılık deneyimin olduğu için hem de sonra yazılım güvenliği ikisini bir araya getirmişsin diye tahmin ediyorum. Evet. Buradan oraya geçelim istersen. Hani bu çalışmaların genelde nasıldı Attack Flow'a başlamadan önce? Yani böyle bir freelance gibi mi yoksa bir şirkette çalışma gibi mi?
Statik kod analiziyle ilgili yani aslında ilk tanışmam statik kod analiziyle 2014 yılında oldu diyebilirim. 2013-2014 yılında. Güvenlikle ilgilenmeye başladıktan sonra açıkçası ben web güvenliği, mobil uygulama güvenliği dışında ilk öğrenmeye başladığım şey exploitation tarafıydı. Yani assembly, işte stack overflow, heap overflow zafiyetleri nasıl ama hep teorik çalışıyordum. Kitap okuyordum genelde. Ama sonrasında Türkiye'de bir güvenlikle ilgili bir şirkette çalışmaya başlayınca gördüm ki onlar bambaşka konular. Normal bir kurumsal şirket içerisinde yazılım güvenliği testini işte penetrasyon testiyle yapıyorlardı. Bir de kaynak kod analizi vardı. Kaynak kod analizini gördükten sonra işte o dönemde popüler olan uygulamaları kullanmaya başladım. Böyle içimde bir his vardı. Bir gün yani eğer yazılım güvenliğiyle ilgili bir şey yaparsam development security ile ilgili olacak. Yani bir güvenlik zafiyetinin web güvenliği ve uygulama güvenliği zafiyetinin exploitation'ı ya da onun hacklenmesi değil de bunun çözümü tarafı. Yani yazılımcı nasıl kod yazarsa bu çözülür. Bu evet. zafiyeti bir saldırgan hackleyemez. Artık oraya daha çok kafa yormaya başlamıştım.
Hı hı.
Biraz o şekilde başladı. Sonrasında da hobi gibiydi. Böyle ufak tefek statik kod analizi aslında şeyle başladım. Jeff Williams yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda Contrast Security'nin co-founderlarından biri. Onun bir makalesini okudum. OWASP'da malicious developer nasıl yakalanır diye. Yani şirket içinde bir işler karıştıran bir developer düşünelim. İşte backdoor bırakmaya çalışıyor mesela. Bunu kod içerisinde biz review ederken nasıl yakalarız? Yani ne tip senaryolar kullanıyorlar? Kendilerinin statik analiz araçlarından nasıl gizliyorlar gibi şeylerle başladım. Sonrasında statik analiz içine iyice çekti beni. Yani özellikle abstract syntax tree parser diye ufak kütüphaneler var. Hı-hı. Kodun compiler seviyesinde işte parse edilmesi, analiz edilmesiyle alakalı kütüphaneler. Bunları böyle kurcalayıp acaba neyi nasıl yaparım? Mesela bir SQL injection zafiyetinin bir emaresini nasıl bulabilirim kod içerisinde? İlk defa buna bakarak başladım.
Evet. Yani aslında benim anladığım kadarıyla diyelim ki bir işte uygulama geliştiriliyor ya da işte herhangi bir iletişim protokolü, herhangi bir şey geliştiriliyor. Bu daha geliştirilme aşamasındayken yani daha işte production'a geçmeden aslında olası işte açıkları öncesinden yakalamak. Çünkü hani geriye doğru bir şekilde takip edilebiliyor herhalde. Yani bu evet. şundan dolayı bu açık oluşmuş. O yüzden en baştan bunu engellemek şeklinde. O zaman attack flow fikri bu şekilde çıktı sanırım. Hı-hı. Peki hani ilk ekibi nasıl oluştun? Ya da attack flow'un hani bu ilk MVP'si nasıl ortaya evet. çıktı? Hani o süreci biraz anlatabiliriz.
Evet, orası da heyecanlı aslında. Şu şekilde dediğim gibi bu statik analiz kütüphaneleriyle uğraşmaya başladıktan sonra acaba SQL injection'ın kök sebebi olan işte artıyla toplama, string concatenation'ı kod içerisinde bulabilecek miyimle başladı ilk problem. Bunu keşfeder keşfetmez tamam dedim buradan bir şeyler çıkma ihtimali var ve daha önceden 2010'da ben daha yeni mezunken çok fazla cüretkar davranmışım. Bir şirket kurdum, batırdım 6 ay. Böyle standart işte web sitesi yapmaya çalışıyordum. Aslında bir ajans gibi evet. İzmir'de. O zamanlar yaptığım hatadan dolayı böyle aklımda şöyle bir şey vardı. Yani tek başına insan motive olamıyor. Bir startup fikri ya da bir startup şirketi kurmak istiyorsan muhakkak yanında bir yoldaş lazım. Bir ya da birden fazla. İşin ehli insanları yanına almak gerekiyor diye düşünüyordum. Havelsan'da yazılımcı arkadaşım vardı, Emre Sakarya. Ona söyledim. Zaten yakın arkadaşımdı. Üstelik bir de hem iyi anlaşıyorduk hem de aynı zamanda da .NET developer'dı. Daha önceden beraber çalışmıştık onunla bir projede Ankara'dayken. Ona söyleyince yani şu kütüphaneye bir bak dedim. Hani acaba neler yapabiliriz? Bak ben böyle bir şey yaptım. Güvenlikte işte şöyle kavramlar var. Sence biz bunu bir ürün haline getirebilir miyiz dedim. Ama aklımızda o zaman hiç ticari bir şey yoktu. Sonra biz yine Zoom çok ünlü değildi. Skype'dan başladık görüşmeye. Google Hangouts falan yapmaya başladık. Sürekli akşamları çalışıyorduk. Yani gündüz normal işlerimizdeydik. Akşam Attack Flow değildi tabii ki ismi. Statik kod analizi ürünü diyorduk. İlk MVP'si o şekilde çıktı. 20-30 tane analiz vardı içerisinde. İşte SQL injection, path traversal, insecure cryptographic hash gibi böyle. Biraz nasıl diyeyim? En kritik olan zafiyetler, en böyle dikkat çekebilecek zafiyetler nelerse. Onların kurallarını, flow analizini yazmaya çalıştık. Flow analizi tarafı çok önemli bizim tarafta. Ondan böyle ayrıca bahsetmek istiyorum. Şimdi çok fazla statik kod analiz aracı var. Yani çok fazla farklı amaçları var bunların. Mesela SonarQube diye bir developerlar arasında ünlü olan ya da Kest var. Ünlü olan iki tane kod quality ve performans için daha çok kullanılan kaynak kod analiz araçları var. Ama security anlamında daha böyle etkin security statik kod analiz araçları dersek eğer onların alameti farikası flow analizi yapabilmesi. Yani verinin dışarıdan gelip uygulama içerisinde potansiyel zafiyet oluşturacak fonksiyonlara kadar ilerleyebilmesini takip edebilmek gerekiyordu. Mesela dışarıdan bir saldırı payloadu geldiğinde biz bunu takip edip acaba gerçekten SQL injection sorgusu, SQL sorgusunun içerisine kadar düşecek mi? Bunun analizini yapmak gerekiyordu. Orası bizi çok zorladı.
O nasıl bir şey, yani nasıl ona entegre ediyorsun? Daha hani kaynak kod yazılırken, production'da bir ürün yokken falan.
Yani şöyle, IDE'de yaptığımız taraf şu şekilde. Bu arada onu da dünyada ilk biz yaptık. Real time tarafını. Geliştiriciler kodu yazarken zafiyetlerini anında görebiliyorlar. Onu yaparken de şöyle bir yol izledik. Şimdi diğer araçlar neredeyse bütün dışarıdan data gelebilecek noktaları belirliyorlar. Bunlara source deniyor static code analysis jargonunda. Bir de zafiyetlerin oluştuğu sync noktaları var. Şimdi hem source'ları hem sync'lerin tamamını bulup ardından bunların arasında bir akış flow graph denilen şey çizmeye çalışıyor diğer araçlar. Attack flow öyle davranmıyor. Önce potansiyel bir sync'e rast geldiğinde, oraya denk geldiği anda anında böyle recursive bir call graph çıkarıyor. Acaba bu sync noktasına herhangi bir source'dan veri gelir mi diye recursive bir dallanma başlıyor. Bu da bizim real time olmamızı sağladı. Geliştirici yani kodu yazarken o an açık olan sayfada eğer potansiyel zafiyet oluşturacak o dediğim sync noktaları varsa hemen flow analizleri başlıyor recursive arkada asenkron bir şekilde. Böylelikle UI'de kilitlenmiyor. Geliştirici istediği kadar performanslı bir şekilde kod yazmaya devam edebiliyor.
Süper. Yani bu aslında direkt IDE ile yani native çalışabilen, hani atıyorum normal ben IDE'de geliştirirken orada ufak ufak sarı çizgiler falan oluşuyor ama benim yazma deneyimimi etkilemez. Bu da herhalde benzer şekilde.
Evet.
Onları tespit ettikçe işte kenarda ya da bir yerde gösteriyor bunu.
Aynen. Aşağıda bir zafiyet sayfası diye bir bölümümüz var. Vulnerability Window. Orada tek tek açıklamalarıyla beraber gösteriyor. Zafiyetin tanımını, o riskin nasıl giderileceğini, hangi tipte bir fonksiyon, yani nasıl bir koruyucu fonksiyon kullanmak gerektiğini geliştirici anında görebiliyor. Yani gerçek DevSecOps'un ben bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Diğer vendorların hepsinde şöyle bir slogan var. İşte DevOps hızında yazılım güvenliği yapıyoruz diyorlar. Yani nereye giderseniz diye hepsi hatta aynı İngilizce cümleyi kullanıyor. Security at the speed of DevOps diyorlar.
Evet.
Ama bence yani bir release noktasına kadar gelmiş bir ürünün sonrasında toplu taramasının yapılıp zafiyetlerinin bulunup da tertemiz çıkması ve onun build'i fail etmeden devreye alımının yapılması imkansız. Yazılım geliştirme esnasında zafiyetlerin görünüyor olması, bulunabiliyor olması lazım. Ve bunu da biz Attack Flow'un Real Time Edition'ın, Developer Edition'ın yapabileceğini düşünüyoruz. Geliştirici yazarken bulguları görebilmeli sürekli.
Anladım, süper. Yani o zaman ürününüz herhalde iki ana, yani başka şeyleri var mı bilmiyorum ama iki ana çalışma prensibine sahip. Bir statik, yani ya kod, yani o yazımı bittikten sonra o build sırasında falan mı, yoksa yine yazarken mi oluyor, onu tam anlayamadım.
İkisi de var aslında. Aha. Şöyle ilk çıktığımız ürün bizim IDE'de geliştiriciler kod yazarken zafiyetleri bulup geliştiriciye gösteren IDE plugin ürünü şeklinde yaptık. Real time edition dedik buna. Aslında oranın hikayesi de güzel. İlk o şekilde çıktık. Çok fazla bize nasıl diyeyim e-mail geldi konuyla alakalı. Duyurduktan sonra işte indirenler, denemek isteyenler çok fazla böyle talep vardı. Fakat şöyle bir şey gördük. Şimdi şirketlerde decision maker'lar var bu belli ürünleri almak için. Şunu fark ettik. Developer'lar güvenlik ürünü almak istemiyorlar. Almıyorlar. Çünkü zaten başlarında bir dert olarak görüyorlar. Hani ben ilk başta bunun psikolojisini çok anlayamıyordum ama zaman geçtikçe anlamaya başladım. Geliştiricinin başında çok fazla dert var. Deadline'larla uğraşıyor. Zamanında bitirmesi lazım. Bir butona tıkladığı zaman işte o buton yeni bir işte ürünü bir sepete eklemesi gerekiyorsa mesela bir e-ticaret sitesi ise önce bunları yapmalı. Yani kimsenin güvenlik birinci önceliğinde değil maalesef. Böyle olduğunu görünce de geliştiricilerin çok fazla isteği olmadığını gördük. Ürünü pivot ettik ve desktop ürünü çıkarttık bir tane. Toplu tarama yapan yine. Ama şimdi bunların tamamı ve o desktop ürünü de daha sonrasında biraz değişti. Web uygulama, web portale sahip olan bir engine, o arkada sunucu tarafında bir engine olan ürüne dönüştü. Şimdi real time ve bu enterprise edition beraber de çalışabiliyorlar. Ayrı ayrı da tedarik edebiliyor insanlar. Artık nasıl konumlandırmak istiyorlarsa biraz şeye, yoğurt yiyişe göre değişiyor diyorum ben. Yani yazılım geliştirme metodolojileri eğer waterfallsa, waterfall'a göre mesela çok sadece analiz esnasında ya da belli zamanlarda periyodik olarak tarama yapıp bulgularını kapatabilirler. Agile'da biraz daha farklı bir şey yapabilirler, hibrit. Biraz DevOps'a geçildiği zaman ise işte benim tavsiyem real time'ın muhakkak kullanılması. Çünkü DevOps'ta belki gün içinde 5 tane 6 tane release cycle'ı başlayabiliyor. Evet. 5-6 tane release cycle'ın arasında bir de güvenlik zafiyetleri kapatılmadıysa işte build'i fail ettir, release'i engelle gibi bir şey yapmak DevOps'u öldürür.
Çok zaman kaybettir bir yerden sonra. O alarmları susturup öyle devam ettirirler.
Aynen öyle. Yani ürünü çöpe atıyor gibi oluyorlar. Aynen. O yüzden bence geliştirme esnasında muhakkak kullanılmalı real time ürün. Ya da mesela son dönemde runtime application self protection diye bir konu da çok ünlendi. Yine DevOps'a bence merhem olabilecek bir şey. Onunla ilgili de bir prototipimiz var. Hani uğraşıyoruz yine.
Aslında yani farklı dikeylere, farklı security bakış açılarına yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyorsunuz. Bunları deniyorsunuz. Hangisi hani daha iyi piyasada karşılık bulursa hani onu güçlendirip devam etme yönünde bir stratejiniz var diye anlıyorum o zaman.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Peki şu an hani amiral geminiz hangisi? Enterprise mi? Ya enterprise böyle şey açısından mantıklı gibi geldi bana. Hani bir şirket alıp tüm developerların hani gidişatını tek bir merkezden security anlamında konumlarını, pozisyonlarını anlayabilir o açıdan. Hani çünkü kimisi kullanıp kimisi kullanmadığında bir kişi bile kullanmasa zaten o açık oluşmuş demektir yani o yüzden.
Yani revaçta olan taraf Enterprise Edition tarafı. Kurumsal şirketler Enterprise Edition'ı daha çok tercih ediyorlar. Ama şimdi yakın zamanda da tekrardan o ilk yapmış olduğumuz desktop versiyonunun tekrar release'ini yapacağız. Çünkü şöyle bir şey gördük biz. Mesela bir fintech şirketi ya da küçük bir orta ölçekli bir startup bir bankaya ya da güvenlik gereksinimlerini sağlamak zorunda olduğu bir proje yapıyorsa büyük bir kurumsal şirkette. Büyük kurumsal şirket ya regülasyondan dolayı ya da başka sebeplerden dolayı o küçük orta ölçekli şirketi güvenlik gereksinimlerini uygulamaya zorlayabiliyor. Mesela çok fazla böyle şirket var. PCI DSS sertifikasyonunu gereğince kaynak kod analizi yaptırması gerekiyor.
Bu arada sözünü kesiyorum. İşte iki önceki bölümde de Kıvanç Arputlu'yu almıştım. Biliyorsundur belki bu PCI checklist firmasının kurucusu. Tam onun üstüne iyi denk geldi. Ben mesela onu bilmiyordum. Hani sizin de aynı şekilde e-ticaret sitelerin bu PCI DSS uygunluğuna yönelik de kullanılabileceğini onu bilmiyordum.
Bir işte yani maddelerin tam numarasını bilmiyorum ama birkaç madde var. Kaynak kod analizini zorunlu tutuyor. Bu sebepten dolayı sadece rapora ihtiyacı olan şirketler var. Danışmanlık tarafı da bu yüzden çok gelebiliyor. Yani o şirketler ürün konumlandırmak yerine biz bir danışmanlık firmasından kodumuzu taratalım. İşte raporunu da bankaya ya da işte nereye ileteceklerse iletelim diyebiliyorlar. Fakat işte bu yeni çıkaracağımız ürün biraz cost effective. Biz artık şunu yapmayı planlıyoruz. Yani dünyada buna çok ihtiyacı olan insan gördüğümüz için bizim desktop uygulamamızı indirin, kendiniz tarayın, post pozitiflerinden ayıklayın, raporunuzu çıkarın. Bir seferliğe mahsus olmasın bu. Yani sadece bir danışmanla vereceğiniz parayı bir senelik atak flow'a verin. Hem ürünü konumlandırın hem bunu güvenlik süreçlerinize entegre edin. Yani daha sağlıklı. Yani bir tane rapor için o kadar para dökmeye gerek yok diyeceğimiz bir ürünümüz de gelecek. PCI DSS'de ve yanılmıyorsam HIPAA'da da var bu Amerika'da sağlıklı bilgi güvenliği standartı var. Evet. Yine aynı şekilde orada kaynak kod analizi raporuna ihtiyaç duyuyorlar sanırım.
Evet.
Hastanenin yönetim sistemlerinde.
Evet. Çok güzel. Peki şeyi sorayım, bu hani farklı ürün paketlemeleriniz var. İşte desktop var, IDE plugin olarak var, enterprise var. Hani bunların fiyatlamalarını nasıl yapıyorsunuz belki? Peki yani enterprise'a böyle kullanıcı başına işte desktop nasıl, hani onu nasıl yapıyorsunuz?
orada şöyle bir yol izliyoruz. Enterprise Edition'da hem proje hem kullanıcı sayıyoruz. Hem proje hem kullanıcı saymamızın aslında sebebi biraz daha adaletli olabilmek. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor. Bazen bir şirketin çok fazla projesi oluyor. Tek bir kullanıcıyla o projelerin tamamını işte yani developerları dahil etmek istemiyor. Sadece bir tane güvenlik uzmanı 400-500 tane projeyi tarayıp işte o raporlarını geliştiricilere iletmekten sorumlu oluyor. Ya da tam tersi olabiliyor. Bir iki tane proje oluyor. 30-40 developer kullanıyor ve onlar tam anlamıyla entegre etmek istiyorlar. Şimdi ne bileyim sadece proje bazlı ya da sadece kullanıcı bazlı fiyatlıyor olsaydık adaletsiz davranıyor olacaktık. Bir kurumsal firmayla işte bir startup'a hemen hemen aynı fiyatları çekiyor olabilirdik. Şimdi hem kullanıcı sayısı hem proje sayısını da sayarak gerçekten kurumsal müşteri olan ve gerçekten bütün developerlarını işin içine çekmeye çalışan kurumsal şirketlere daha yüksek bir fiyat çıkıyor tabii ki. Ama diğer daha az kullanan, daha az kullanıcı ve daha az proje taraması yapan firmalara daha az maliyetli oluyor. Daha adilane olduğunu düşünüyoruz biz. Real time tarafında da geliştirici başına lisanslama. Aslında orası çok basit. Eğer bir geliştirici, yani 10 tane geliştiriciniz varsa 10 tane Ataplo Developer Edition lisansı veriyoruz.
Anladım. Enterprise'da peki bu fiyatla mı atıyorum? Yani şey mi? Projenin belli bir fiyatı var. Proje başına bir fiyat var. Bir de kullanıcı başına atıyorum. 3 proje 5 kullanıcıysa 3 çarpı proje fiyatı artı 5 çarpı kullanıcı fiyatı gibi bir şey mi oluyor?
Evet, artı şeklinde oluyor. 3 kullanıcı fiyatı artı işte 5 proje diyelim. Bir de tabii ki Ataplo'nun versiyonları var bu web portali olan üründe. Ataplo Standard Edition, Professional Edition ve Enterprise Edition diye 3 farklı türü var aslında. Bu türlerin farkları şu. Standard Edition tarama yapıyor, raporlama, geliştiricilerin dahil olması vesaire. Ama Professional Edition'a geçildiğinde repository entegrasyonu var. İşte TFS, Git, SVN, Bitbucket vesaire gibi bu repository'leri kullanan geliştiricilerin repository'lerine entegre olup periyodik tarama yapılmasını sağlayabiliyor mesela bu sayede. Ve repository'den otomatik istedikleri branch'i tarayabiliyor yani güvenlik uzmanları. Diğer Enterprise Edition'da bir üst versiyonda API da var. API ne sağlıyor? Kurumsal şirketlerde özellikle entegrasyon çok aşırı derecede önemli. Mesela kurum kendi yazmış olduğu, kendi kullanmış olduğu bir ticketing aracına entegrasyon yapmak isteyebiliyor. Bu yüzden de API olan versiyonu tercih ediyor. API bir de Continuous Integration, Continuous Delivery için gerekli. Mesela Jenkins'te eğer build edip işte release cycle'ını falan oradan yönetiyorlarsa şayet Ataflow orada build adımlarının bir tanesi olabiliyor.
Anladım.
Jenkins ve TFS build pluginlerimiz var. Bunları marketplace'ten indirip Jenkins ya da TFS build'e yüklüyorlar. Ardından da Ataflow artık araya girebiliyor. Release'de mesela işte belli bir aşamaya gelindiğinde Ataflow taraması tetikleniyor. Tarama bittikten sonra da konfigürasyon yapabiliyorlar. Eğer 5'ten fazla kritik varsa build'i fail ettirelim. İşte 5'ten fazla kritik yoksa devreye alalım. Sonra bakalım icabına o 2-3 zafiyetin gibi. Evet. Bu tip şeyler yapabiliyorlar.
Anladım. O zaman Enterprise'da yani hepsi birden olabiliyor galiba değil mi? Her kullanıcı yani developer o anda kodu yazarken IDE üzerinde de şeyini uyarılarını görebiliyor. Hem işte repository'ye işte bir işte şey yaptığında da bir ekleme yaptığında da ya da yeni bir branch açtığında da yaptırabiliyor. Güvenlik uzmanı gidip orada bir tarama yaptırabiliyor. Hem de en son artık böyle build yapılırken de yaptı yani üçünü de birden yapabiliyor isterse.
Aynen öyle. Biz de buna şey diyoruz işte. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Evet. Her yoğurt yiyişe uyuyoruz diyoruz yani.
Anladım evet. Yani istediği kombinasyonu yapabiliyor.
Evet aynen. Aynen öyle.
Evet. Ben mesela Picus'ta çalışırken zaten Picus'un müşterileri hani hemen hemen hepsi zaten Enterprise direkt Enterprise'a yönelen bir ürün.
Evet.
Orada da mesela şeyi biz çok konuşuyorduk yani biz ürünümüzü nasıl konumlandıralım ki işte bizim potansiyel müşterimiz kullanabilsin. Çünkü mesela her firmada yeteri kadar güvenlik uzmanı olmayabiliyor. Ona göre belki bazı aşamaları otomatize etmek, işte ne bileyim API'ler sunmak, hani o az sayıdaki güvenlik uzmanının işini kolaylaştırmak önemli olabilir. Evet. Ya da işte developerlar şeyi hani o kadar da bilmeyebiliyorlar güvenliği. O zaman belki IDE'ye hiç koymazsın da en son evet. kontrolü yaparsın gibisinden. Hani mümkün mertebe o kendi iş yapış şeklini, o geliştirip ve hani production'a alma tarzına göre şirketin aslında uyarlanabilir olması o açıdan mantıklı. Ama burada evet. sanki biraz pre-sales engineering yapmak da gerekebilir gibi geldi bana. Çünkü hani bir sürü opsiyon olduğu için hani müşteri evet. hani hangisini daha iyi kullanabilir? Çünkü atıyorum kendilerince bir yol denerler ama bu da onları çok uğraştırır, canlarını sıkar. Kullanmaktan evet. vazgeçebilirler falan.
Evet.
Hani o açıdan öyle bir şey önemli olabilir gibi geldi
aslında
bana.
Aslında yaşadığımız problemlerden bir tanesi o oldu diyebilirim. Hı-hı. Şimdi Customer Acquisition Cost diye bir terim var. Müşteriyi evet. kazanana kadar harcadığın para, emek vesaire, bunların dolar karşılığı. Şimdi Ataklo'da biz bunu yeni yeni keşfediyoruz. Yani bu kavramın olduğunu yeni yeni keşfetmeye başladık. Biz bazen çok fazla emek veriyoruz. Ama en sonunda istediğimiz konfigürasyonu sağladığımızda, müşteriyi memnun ettiğimizde çok karlı bir proje bitirmiş olmuyor, olmayabiliyoruz. Hmm. Şimdi bunu fark ettikten sonra da bu diğer ürün fikri aslında biraz öyle çıktı ortaya. Compact Edition tarafı. Müşteri Compact Edition'la yani indirip kendisi belli bir süre deneyip ürünü, ardından da satın alıp almama kararı verebilecek. Hmm. Eğer ki enterprise özellikler gerekirse de artık o zaman sadece pre-sales ekip gidecek. Böylelikle daha çok daha kaliteli hizmet verebilen bir pre-sales aslında ekibi olacak.
Hmm.
Biz çok defa hani denedik bu pre-sales tarafının nasıl böyle kaliteli yapılabildiğini. Yurt dışında bunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Bayağı bir araştırdım diyebilirim oraları. Partnerlere mesela devreden firmalar çok güzel eğitim ve dokümantasyonunu hazırlıyor ürünü.
Hı hı.
Partnere devretmeyip kendi pre-sales ekibini kuran firmalarda direkt satış yapıyor. Yani hem partnerle ilerleyeyim hem de benim pre-sales ekibim olsun, çok fazla işlemiyor. İşte biz bu kombinasyonları da denedik çok fazla aslında. Zorlandığımız taraflardan biri oldu diyebilirim burası.
Anladım. Şeyi sormayı unuttum bu arada, oraya geri döneyim. Siz ücretlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Aylık mı, yıllık mı? Hani lisanslı mı?
Ama aylık tercih eden müşterimiz olursa da aylık teklifte verdiğimiz yerler var. Aylık
anladım, anladım. O konuda esneksiniz o zaman.
Aynen, aynen öyle.
Doğru, başlarda mesela böyle kimileri lifetime da isteyebiliyor. Hani başta bir kendini ispatma, özellikle büyük bir müşteri ise ona da verme durumları olabiliyor.
Evet, yani biz öyle bir şey yapmadık. Referans olsun diye... İşte bir müşteriden para almayalım vesaire gibi bir şey demedik. Belki de yanlış.
Ha, para almayalım değil de hani tek seferlik yüklü bir miktar alacaksın ama hayat, yaşam boyu destek, yani şey, bir daha para istemeyeceksin gibi bir şey.
Evet. Aslında o da doğal ama yani ne bileyim, o biraz korkutucu geliyor bana. Yani startup'ın ömrüyle alakalı bir durumda olduğu için, tabii ki startup batarsa eğer.
Tabii o lifetime biter yani.
Biter. Ama yani öyle bir şey söylenebilir mi? Ya ben mesela bunu ilk defa senden duydum. Yani şöyle senden duydum deyip aklıma daha önce gelmemişti böyle bir şey. Aslında böyle bir offer'la gidilebilir yani. Çok eğer edilmesi gereken referans bir müşteri ise neden olmasın?
Aynen, çünkü sonrasında yeni kapılar açabilir. Bu açıdan tabii, olabilir.
Aynen, aynen öyle.
Süper. Peki şeyi sorayım. Zaten biraz bahsettik aslında, hani pre-sales'le mi gidelim, partnerle mi gidelim.
Aha.
Peki şimdiye kadar hani müşteri edinmek için hani neleri denediniz? Hani neler çalıştı? Şu an neler üzerinde hani odaklanıyorsunuz?
Ya benim o konuda çok artık katı görüşlerim var. Şimdi startup'ı nerede kurduğunuz da, yani hangi markete gittiğinizle alakalı kesin artık böyle oturmuş doğrularım var diyebilirim. Mesela Türkiye'de bir iş yapıyorsanız muhakkak partner gerekli. Eğer ki şirket olarak hali hazırda bir sistem entegratörü gibi çalışmıyorsanız, danışmanlık hizmetleri vermiyorsanız, sadece ürün geliştirerek ayakta kalmanız çok mümkün değil, kolay değil. Bunun sebebi şu, Türkiye'de maalesef, yani bu benim görüşüm, belki yanılıyorumdur ama yatay büyüme gösteremezseniz dikeyde büyümek diye bir şey yok. Mesela dünyada Stripe çıkıyor, ödeme sistemi geliştiriyor ya da onları demeyeyim de mesela biraz daha B2B'den örnek vereyim. Splunk mesela bir ürün geliştiriyor, log cihazı, log ürünü. Splunk, sadece Splunk geliştirerek büyüyebiliyor dikeyde. Ama Türkiye'de böyle bir şey yaparsanız mümkünatı yok. Yanında penetrasyon testi de yapmanız lazım. Danışmanlık hizmeti de vermeniz lazım. Belki KVKK vesaire gibi işlere de girmeniz lazım. Artık uzmanlığınıza göre yanda bir şeyler yapıp o ürünün işte tutana kadar, müşteriler tarafından benimsenene kadar olan zamanda ayakta kalabilmeniz gerekiyor. O yüzden istenilen, eğer bu şekilde bir motivasyonunuz yoksa, yani yatay büyümeyle gibi, ürünü hızlı satabilmek için tek yol partnerlerle anlaşıp partnerlerle ilerlemek. Ama bu konuda ben biraz partnerlerin Türkiye'de tembel olduğunu düşünüyorum. Genelde birkaç partner dışında pre-sales ekibi olmayan mesela çok firma gördüm. Yani partner firmalardan. Ürünün eğitimini istiyorlar mesela. Ürünün eğitimini veriyoruz. Ama sonrasında yine en basit, yani mesela Ataklov şu dili destekliyor muydu diye bir soru gelebiliyor broşürde yazmasına rağmen. Ben birazcık artık kafamı ve yani yeni programımı şöyle belirledim. Yurt dışına, yani Türkiye'de bir startup kurduysam kesinlikle kanal bayi yönetimi yapmak yerine ürünü mümkünse software as a service bir yapıya çevirip internet üzerinden satmaya çalışmak kredi kartıyla. Yani enterprise'a da satılabiliyor bu arada. Hani imkansız olmadığını Countly'den gördük. O şekilde ilerlemek gerekiyor bence. Çünkü Türkiye'deki bir firmanın, yani Türkiye'deki olan bir ekibin software as a service bir şey yapmadan, işte buradan gidip İngiltere'ye, Almanya'ya, Amerika'ya işte POC tertip etmesi, orada işte partnerleri ayarlaması, oraya büyük enterprise firmalara ürün satmaya çalışması, yani tabiri caizse şey, balina avlamak diyorlar ya, balina avlamaya çalışmak çok mantıklı değil. Bence Türkiye'den yapılması gereken, önce ürünü mümkünse internet üzerinden indirilebilen ya da internet işte web arayüzünden kullanılabilen bir hale getirip cloud'dan hizmet vermek ya da on-prem olan ürünün indirilip kolay kurulumla, kolay konfigürasyonla müşterinin kendi kendine kurcalayabileceği bir hale getirmek. Burada da tabii fiyatlarınızı şey noktasına çıkaramıyorsunuz. Yani gidip de 100 bin dolarlık bir ürünü internet üstünden satamazsınız. Mümkünatı yok. Çünkü 100 bin dolar veren müşteri kurum içi yazılımlarla entegrasyonunu da ister, onu da ister. Aynı o az önce bahsettiğimiz gibi, yani bizim entegrasyonların hepsinde rakamlar da yükseliyor açıkçası. Nasıl diyeyim, yurt dışına bunu tertip edip oradaki partnerlerle çalışabilmek buradan çıkan bir firmanın kolay kolay yapabileceği bir iş değil, yani benim görüşüm bu yani.
Evet, yani tabii onu yapmak için özellikle işte böyle enterprise'a güvenlik ürünü hani satacaksan bayağı işte ekibinde işte yurt dışında bu işi yapan insanlar da olmalı, belki onları koruyucu ortak olarak ya da işte ne bileyim bir üst seviye yönetici olarak almak lazım.
Evet.
Ondan sonra işte bir şekilde bağlantıların ya da hani bu işi belki de yıllarca hani satışını yapmış olmak lazım.
Evet.
Hani sizin hani daha teknik background'dan geldiğiniz için hani software as a service bu işi yürütmek daha makul olabilir yani. Çünkü diğer türlü sizi çok uğraştıracak yani. Mümkün mertebe entegrasyonları arttırıp ve hani işte dokümantasyonla kullanıcıyı ya da işte distribütör olabilir, distribütörü eğiterek birebir eğitimden ziyade bu şekilde belki işte webinarlar olabilir. Hani webinar da sonuçta kaydını saklayabiliyorsunuz, YouTube'da tutabiliyorsunuz, hani oradan referans verebiliyorsunuz, aynı zamanda da potansiyel müşteri çekebiliyorsunuz. O açıdan yani bu tarz şeyler faydalı olabilir gibi geldi bana.
Evet.
Süper. Peki şey sorayım. Zaten aslında yine bunun da birkaç ipucu edindim. Atak Flow üzerinde çalışırken en çok zorlandığınız ve en çok keyif aldığınız alanlar neler oldu?
En çok zorlandığımız yer flow analizi. Az önce bahsettiğim yer aslında. Verinin nereden gelip nereden gittiğini anlamamızı sağlayacak. İşte değişkenin içerisindeki datayı takip edecek bölüm cidden çok kolay olmadı geliştirmesi. Bir de bunu tek bir dil için yapmıyorsunuz. İşte C#, Java, PHP, işte yani hangi dilleri destekliyorsanız hepsinde bunu başarmak zorundasınız. Evet. Burada farklı farklı yaklaşımlar mevcut olabiliyor. Mesela rakiplerden bir tanesi Checkmarks. Bütün dilleri ortak bir kendi diline çeviriyor. Ve buna da Virtual Compiler diyor. Ve sadece o dil üzerinde analiz yapıyor. Yani tek bir engine yazmışlar. Ama onlar da bütün dilleri tek bir dile çevirip onu compile etmeye çalışıyorlar gibi bir şey.
Anladım.
Ama diğer vendorların yaklaşımları benim gördüğüm kadarıyla herkes her dile, her platforma, her framework'e özel bu işi baştan ele alıyor. En çok zorlandığımız yer orası oldu. Yani nasıl diyeyim? İlk geliştirmeye başladığım 2-3 ay, yani günde 15-16 saat diyebilirim. Bilgisayar başında işte debug yaparak, işte test yazarak, test case'leri bularak çok fazla geçti. Mesela bir zafiyeti buluyoruz. Farklı bir türü önümüze geliyor. Onu da çözdüğümüzü düşünüyoruz ama başka bir yeri bozuyoruz. Ya bunların hepsini bir arada tutarak yapmaya çalışmak, bir de recursive fonksiyonlarla çalışmak çok zordu. Yani bir tane iki tane olsa neyse, neredeyse böyle kaç yön diyeyim, yani 8-10 yönde ayrı recursive fonksiyon koşmaya başlıyor. Bunların tamamını yönetmek, işte memory'yi şişirmeden, CPU'yu patlatmadan yani kaynakları mahvetmeden yapmak zorladı bizi. Ama yani en zevkli olan yerde burasıydı diyebilirim. Başardığımız zaman vay tamam işte biz bu işi hallettik gerçekten dediğimiz noktada orası oldu. Yani şöyle Atak Flow'un ben şöyle bir ayrı özelliği olduğunu düşünüyorum ürün olarak. İşin içerisinde gerçekten bir Ar-Ge var. Yani bir database yazılımı gibi bir şey değil. İşte veriyi al bir yerden bir yere götür, insert et, update et, delete et. Böyle bir şey değil. İşin içerisinde gerçekten bir Ar-Ge var, bir engine var. Bu engine'le uğraşmak açıkçası en zevkli taraflarından biri.
Hem yani hem en keyifli hem en zorlandığınız yer oldu gibi yani.
Aslında biraz şey, acı biberden zevk almak gibi bir şey yani.
Evet, geliştiriyor sonuçta insanı.
Evet.
Peki bu flow, real time flow analizini yapan başka ürün var mıydı yoksa?
Ne yani şöyle, ilk başta yoktu. Fakat sonradan Veracode'un Greenlight diye bir ürünü çıktı. Real time bir şekilde gerçekleştiriyor. Kullanmadım, denemedim. Ama galiba onda da yani geliştiricilerin böyle çok aşırı derecede sahiplenip kullandıkları bir ürün olmadığını gördüm.
Anladım.
Ki bizde de öyle. Bahsettiğim gibi yani geliştirici tutkun olmuyor bizim real time analize. Genelde de zaten şunu gördük. Geliştiriciler güvenliğe zaten böyle bir negatif yaklaşıyorlar. O yüzden mesela şeyi falan da düşünüyoruz. Acaba geliştiricilerin güvenli yazılım geliştirmeye sıcak hissedeceği bir eğitim. Ama yani standart böyle sınıf eğitimi gibi değil de online oyunlaştırmalı bir şeyler yapılabilir mi? Geliştiricilere güvenli kod yazmayı sevdirmek mümkün olabilirmiş gibi şeylere de kafa yoruyoruz. Aslında biraz işin psikolojisine de kafa yoruyoruz. Çünkü her zaman güvenlik ekipleri tek başına karar verici olmayabiliyor. Tabii. Ürün alırlarken geliştiriciler eğer işte tabiri caizse istemezük derlerse iptal edilen çok proje olduğu oluyor yani. O yüzden aynen, geliştiricilerin gönlünü almamız gerekiyor kesinlikle.
Aynen. Belki engineering manager'lar, işte CTO'lar, onların da evet, sadece güvenlik tarafındaki yetkililer değil de dediğin gibi direkt
aynen,
geliştirici ekibin yöneticilerini de belki ikna etmek o anlamda faydalı olabilir.
Ben orada şöyle bir şey yol izlemeye başladım. Yani teknik borçlanmadan söylüyorum. Çok sevilen bir tabir bu. İşte technical debt.
Hı hı.
Bir geliştirici yöneticisine ya da bir IT menajere işte bundan bahsettiğinizde, bak işte senin 52 adam günlük teknik borcun var. Yarın bir gün illaki bunu ödemek zorunda kalacaksın. Ya işte projen gecikecek, ya uygulama, ya birileri saldıracak, bir şey olacak production'da. Muhakkak bir yerden bu çıkacak. Bak bunu Atakflow buluyor. Ne kadar işte teknik borçlanma var, bunu ortaya çıkarıyor. Gel beraber işte bunu halledelim modunda yaklaşmak gerekiyor. Onları ikna etmek bu şekilde daha kolay sanki.
Evet, evet. Son sorulara geçeyim yavaştan. Evet, evet. Bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi 2019'u da bitiriyoruz. Siz sanırım 3 yıldır piyasadasınız değil mi? 2016 gözüküyordu.
Yani şöyle yaklaşık. Evet, 2016'da başladık ama 2016'da yani diğer vendorlarda da böyle. Mesela Checkmarks'a baktığımızda 5 sene boyunca sırf Ar-Ge yapmışlar neredeyse. İsrail içinden çıkmamışlar. Hı-hı. Bizim de aslında ilk 1,5-2 sene öyle geçti diyebilirim. Son senelerde biraz düşünüp kafa yormaya başladık. Çünkü Ar-Ge'den kafayı kaldıramadık.
Evet.
Şimdiki planımız gelecek sene içerisinde aslında biraz daha yurt dışına, Compact Edition'la oynamaya çalışmak. Yurt dışına, evet, çıkmaya çalışacağız.
Evet, ben de 2020 hedeflerini soracaktım. Compact Edition yani o yine ücretli mi oluyor bu arada, onu tam anlayamadım.
Şöyle Compact Edition ve Community Edition gibi düşünelim. Hmm. Community Edition'la yani tamamıyla free olacak. İsteyen herkes indirecek, kullanacak ama bazı kısıtları olacak mesela. Hmm. Bulguların tamamını görebilecekler ama rapor çıkartamayacaklar. Hmm. Ya da işte false positive ayıklaması mümkün olmayacak. Fakat zafiyetlerini merak eden, acaba biz nerede ne hata yaptık diyen her geliştirici, her güvenlik ekibi rahatlıkla indirip kullanabilecek.
Hmm.
Ama ticari olarak bir katkımız olacaksa o şirkete, o startup'a, mesela rapor çıkartma, yani rapora dönüştürme bu işi. Mesela PCI-DSS raporunu export etmek isteyen müşteri işte cüzi bir fiyata, kafamızda yani fiyatlanma tam kesin değil şu anda ama gerçekten uygun bir fiyata. Müşteri Atakflow Compact Edition edinebilecek. Yani Community Edition'ı Compact Edition'a dönüştürecek.
Anladım.
Compact Edition isminin compact olmasının sebebi de işte Enterprise Edition gibi böyle hantal, büyük bir, çok fazla konfigürasyon gerektiren bir şey değil. İndir internetten, kur, tara, internet üzerinden yine güncelle, böyle bir ürün.
Anladım, süper.
Buna yoğunlaşacağız gibi duruyor. Yani en çok vakit harcayacağımız alan bu olacak.
Anladım. O zaman Compact Edition'da yine böyle PCI DSS ya da diğer güvenlik standartlarına yönelik, hani direkt ticari olarak da işine yarayacak şirketlerin, evet, herhalde alanlarda
tabii,
düşünüyorsunuz.
Kesinlikle. Yani ya bir bankanın isteyeceği rapor olabilir, ya bir PCI DSS ya da başka bir regülasyon. Ya da nasıl diyeyim, müşteri zafiyetlerini öğrenmek istiyordur sadece ve bunu yazılım geliştirme yaşam döngüsünün içerisine az bir maliyetle entegre etmek istiyordur. Yine Compact Edition tercih edebilir.
Anladım, anladım, süper. O zaman sanki aslında bu PCI checklistle siz örtüşüyorsunuz, yani şey, böyle bir güçlerinizi,
evet,
birleştirmek
yani
olabilir.
Aslında,
siz,
evet,
içeriden, onlar dışarıdan hani test ediyor. Hani birlikte aslında yani hem dışarıdan hem içeriden, hem statik kod analizini hem de işte şeyi, dışarıdan işte yapılan testleri, hani o şeyi, hani o PCI DSS'in daha çok sayıda maddesini hani böyle ikiniz, iki ürünü bir bundle olarak alıp,
evet,
cover edebilir sanki.
Aslında aklıma geldi böyle bir technical partnership yapılabilir gibi, evet.
Süper. Ben o zaman ikinizi böyle bir araya getiren bir e-mail atayım hemen.
Çok
bundan sonra.
Olur, teşekkür ederim.
Tamamdır, süper. Buradan da hemen ufak bir katkım olursa ne mutlu bana.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Peki son olarak herkese sordum, tüm konuklarıma sordum. İki soruya geçeyim. İlk olarak takipçilerimiz seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Twitter'dan olabilir. Aslında başka bir sosyal mecrada da aktif değilim. E-mail atabilirler belki. Twitter'da Caner Ozden, e-mail'de canerozden@ataflow.com.
Tamamdır.
Buralardan erişebilirler rahatlıkla.
Tamamdır. Son olarak da takipçilerimize vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, call to action'ın var mıdır?
Şöyle, ülkemizdeki yerli milli şeyinin devam ettiğinin farkındayım. Şu anda herkes yazılımlar üretmeye çalışıyor. Ama gerçekten yurt dışına çıksa bir şeyler yapabilecek olan potansiyeldeki startupları destekleyelim diyorum. Sloganım bu olsun. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu yani maddi anlamda olmayabiliyor her zaman ama mesela Ataklol'la taramalarını yapabiliyorum mesela, güvenlik taramalarını. Ya da tecrübelerimi paylaşıyorum, yatırımcı bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani ne kadar yardımlaşırsak aslında o kadar daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bu işe başlarken en çok motive eden kitap beni Startup Nation kitabıydı. İsrail'deki startup ekosisteminin nasıl kurulduğunu anlatan kitap. Yani orayı okudukça biz neden yapamıyoruz bunu, biz neden büyümeyelim dedim. Ve son 2-3 senede de gerçekten çok fazla startup kurulduğunu görüyorum, özellikle siber alanda. Kenetlenirsek eğer aramızdan unicornlar, çok büyük şirketler ya da çok güzel çözümler çıkabilir. Son olarak bunu söylemiş olayım.
Süper bir mesaj oldu. Çok teşekkür ederim kapanış için de. Çok teşekkürler Cener.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Hoşçakal.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.